Şimdi tam toparlama noktasına geldik galiba, değil mi hocam? Üç tane sorumuz var. Çok kısa sorabilirsek cevap alabiliriz üçüne de. Buyurun.
Bu sorunların çözümü için eğitim projesi var mıdır acaba Avrupa Birliği'nin veya...
Ne projesi de?
Eğitim projesi.
Projesi. Evet. Tamam. Buyurun.
Artışında dijital platformların çok büyük etkisi var. Sosyal medya kullanımının, dijital çöplük gittikçe arttı. Bu konuyla ilgili yapılan yani küresel bir eylem planı veya önlem var mı? Bununla nasıl çıkabileceğiz gelecekte? Sunumların hepsi birbirinden güzel, farkındalığımız artıyor ama buradan çıktıktan sonra cebimizde ne olacak? Eve gittikten sonra bizler ne yapabiliriz? Evet, hani ülkede çok zor bir takım eylemleri yapmak. İşte yok oluş isyancısı 8 arkadaş yürüyüşe geçti, gözaltına alındı. Çok bu şekilde eylem yapamayız ama belki bireysel küçük ya da yeraltı eylemlerimiz ne olabilir?
Yeraltı iyiymiş.
Son bir sorumuz.
Merhabalar. İklim değişikliğinde barajların etkisi nedir? Dicle Nehri üzerinde kurulan ılı su barajından sağlayacağımız enerji Hasankeyf'i yok ettiğimize değecek mi?
Şahane.
Söz sende Bahtiyar.
Vallahi son. Tamam, hadi bir tane
vallahi
daha.
Vallahi son.
Benim uçağım. Merhaba, teşekkürler sunumlar için öncelikle. Bu Toplum Bilim'in geçen yıl ekoloji temalı bir sayısı vardı. Hidrososyal su döngüleri çerçevesinde İstanbul'un çevredeki alanları nasıl çöküntü alanları haline getirdiğini tartışıyorduk. Ya ben de burada bu kent bilimcileri yakalamışken şeyi sormak istedim aslında. Yeni bir kent tanımı düşünmemiz gerekiyor mu birazcık daha? Çünkü biz suyumuzu temin etmek için aslında başka birinin su hakkını gasp ediyoruz. İstanbul'da suyu ıstırancılardan getiriyoruz, melenden getiriyoruz. Üzerime giydiğim kotu orada gerçekleştiren fabrikalardan, içtiğim kolayı oranın su hakkını tamamen çöküntü alanına döndüren bir yerden gerçekleşiyoruz. Dolayısıyla aslında kentlerin bu noktada dönüşümünü hep konuşuyoruz ama daha farklı bir kent tanımı hem akademik için, akademik literatür için hem de bizim için bir şeyiniz var mı, buna dair bir görüşünüz var mı, merak ediyorum açıkçası.
Evet.
Başlıyoruz.
Bilen anlasın.
Evet. Eğitimle ilgili.
Eğitimden başlayalım.
Birçok program var ama hangisi ne zaman oluyor? Onu takip etmek gerekiyor. Çevrim içi eğitimler de var. Özellikle yabancı diliniz varsa İngilizce inanılmaz programlar var. İki tane örnek vereceğim. İstanbul'da olduğumuz için Buğday Derneği var. Buğday Derneği'nin sitesinden takip edebilirsiniz. Doğrudan iklim değişikliği ile ilgili olmayabilir ama bu hafta sonu ekolojik tarımı nasıl yapacağız? Gelin beraber yapıyoruz da kadar detaylı eğitimleri var. İkincisi Yuva Derneği. Yine İstanbul'da bir dernek. Yuva Derneği'nin ekolojik okuryazarlık eğitimi var. Gidiyorsunuz bir ya da iki günlük bir eğitim programına katılıyorsunuz. A'dan Z'ye o kadar sürede olabileceği kadar tabii ki bir eğitim alıyorsunuz. Sadece iki örnek vermek istedim. Belki detaylarına siz yine bakabilirsiniz. Okullarda, pardon.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın da buna dair bir çalışması var aslında. Yani duyumlarını aldığımız basında da böyle birkaç defa yansıdı. Aslında buna dair bir altyapı çalışması var. Bu eğitim yılında gerçekleşecek mi onu bilmiyorum tabii.
Ben...
Bir sonra... Vakit yok. Osman Hoca'nın tamam. Çıkması gerekiyor da 10 dakika içinde.
Tamam. Böyle... Eğitimle ilgili en azından örneği paylaşmak adına söyledim. Yani Dünya Vatandaşlığı programımız var sürdürülebilirlik adına. Kendi okullarımızda öğrencilerimiz bu bilinci kazandırmak için özellikle ilkokulu sorduğu için söyledim. Master First programımız var. Onun içerisinde 7 haftalık bir modülümüz var ve iklim kriziyle ilgili gerçekten yapılandırılmış bir programla tüm Türkiye'de aslında bu yıl uygulamaya başladık. Onu ifade edebilirim. Siz devam edin.
Çok hocam, teşekkürler.
Eğitimle ilgili bir satır söylemem lazım. Önemli. Bu eğitim meselesi önemli. Çünkü eğitimi yani çok var. Yani küçük hibe projeler var aslında var. İlkokullara da var. Kreş çocuklarına da var. Var da var. Mevzu o değil. Mevzu daha çok bu eğitimin hangi kategoride düşünülmesi. Yani farkındalık başka bir şey, kapasite geliştirme, daha doğrusu insanların yaptıkları işleri iklim değişikliğiyle mücadele bağını kurma kapasitesini geliştirme işleri başka. Yani mesela sizin söylediğiniz o farkındalık kanadına girer. O zaman orada hedef kitleleri tanımlamak doğru olur. Öbür tarafta siz varsınız. Burada kapasite gelişmiş ya da işte belediye başkanları ya da onların uzmanları vesaire vesaire. Dolayısıyla eğitimi öyle bakmamız lazım iklimde. Çünkü çok katmanlı bir konular zinciri, herkese farklı boyutlarda hedef kitleleri tanımlayarak vermek lazım. Bu çocuklar için de söz konusu.
Evet.
Yani şeyi tabii bazı sorular çok teknik bilgi gerektiriyor. Yani dijital mesele haklı olabilirsiniz, çok doğru ama benim çok bildiğim bir şey değil. Barajların etkisi, bunlar çok teknik uzmanlık gerektiren konular. Benim bunlarda çok doğrudan bir bilgim yok. Ama yani şeye katılıyorum son söz alan arkadaşım. Yani bizim yeni bir kentleşme ve şehircilik modeline, paradigmasına ihtiyacımız var. Buna da aslında dünya son dönemlerde yeni iklim şehirciliği diyor. Bu yeni iklim şehirciliğinin hani birçok unsuruna zaten değindik de bir tanesi sizin o bahsettiğiniz şey. Yani kendine yetebilir olması bir kentin önemli. Yani ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendi yerel etki alanından ve kendi içerisinden karşılayabilirse onları transfer etmekten kaynaklanan en azından salımları ciddi oranda azaltabilir. Yani büyük ölçüde gıdasını kendi şeyle üretebilse falan gibi. Dolayısıyla hani o yeni iklim şehirciliğine geçiş gerçekten önemli bir mesele. Bunun da önemli bileşenlerinden bir tanesi de o kendine yetebilme meselesi ve diğer bölgelerde yarattığınız olumsuz etkileri en aza indirmek.
Hocam var mı ekleyeceğiniz?
Yok.
Barajlar konusunda hani sadece en başa dönmüş olacağım aslında. Kendimi tekrar edeceğim ama Hasankeyf Ilısu bağlamında değil daha genel bir bağlamda söylemek istiyorum. Çünkü bir baraj Hasankeyf'i sular altına bırakırken bir başkası başka bir yeri ya da başka bir doğal ortama bırakabilir. Biz bütün tasarımlarımızda yani bütün yapacağımız şeylerde en akılcı yöntemi seçmeliyiz diye düşünüyorum ben. Akılcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir büyük barajın etkisi koca bir vadiyi su altında bırakacak. Bir baraj yerine daha akıllı sistemler, belki rüzgar yerinde üreten, yerinde tüketen, güneş enerjisi gibi bu akıllı enerji sistemlerine doğru dönmemizin daha doğru olduğunu, kendi ülkemiz için söylüyorum bunu. Kendi kaynaklarımızı daha doğru kullanmak için olduğunu söylüyorum. Onun için evet, bir büyük baraj yerine daha farklı çözümler bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu termik için de söyleyebiliriz. Yani her şey için geçerli bu. Sadece Ilısu Barajı için değil.
Akıllı yönetmek, akıllı davranmak zorunda olduğumuz.
Evet, yani kendi kaynaklarımızı en iyi kullanmak istiyoruz çünkü. Onun için de en doğru çözümü bulmamız lazım diye düşünüyorum.
Buradan çıkarken cebimizde neyi götürelim dediniz. Aslında bayağı bir şey konuştuk ama. Somut olarak mı?
Yani...
Bir daha söyler misiniz?
Onlar uğraşmıyor. Onlar first day'de uğraşıyor.
Daha sonra biraz daha ekolojik düşünecek miyiz? Ayağımızı gaz freninden çekecek miyiz? Evet. Ya da bir sivil toplum örgütüne girecek. Yani yapabileceğimiz çok şey var. Ama bunları biraz daha böyle somut maddeler halinde yapıp bir eylem planı
aslında
oluşturursak kendi kafamızda.
Aslında hocamız saydı. Yani birçok yapabileceğimiz, çalışabileceğimiz bu anlamda dernek kurum var. Yani insanlar da yani katılımcıların çoğu da meraklısı olduğu için zaten konuyla ilgililer. Bence cebimizde bunlarla gideceğiz. Yani bir araya gelip aynı havayı soluyup birlikte bir şey düşünmek noktasında somut, yani her birimiz aslında somut bir eylemiz. Yani bir şey beklemeyip harekete geçmemiz gerekiyor. Sadece ihtiyaç haritasında 350 sivil toplum örgütü var ve alanda çokça iş yapıyor. Hocalarımız okullarında sorumluluk alıp sizler öyle bu sorumlulukla buraya geliyorsunuz. Bence birilerinin bir şey belirlemesindense bizim tam da yani en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar harekete geçip kendimiz bir şey yapmamız gerekiyor galiba. Evet hocam. Cevapsız sorumuz yok galiba değil mi?
Teşekkür ederim. Şu karmaşanın içinden çıkacağım.
Çıkacağız
inşallah.
İnşallah.
Bu son toplantıydı değil mi?
Son değil. Sezon sonu. Allah Allah.
Sezonun sonu.
Niye diziyi bitirmeye çalışıyorsunuz?
Son olsun diye.
Seyircimiz var. Reytingimiz yüksek. Enerjimiz var. Geçtiğimiz.
Sondan en ince iklimce.
Evet.
Şimdi kentleri konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Hocam sizi de erken göndereceğiz galiba bir 10 dakika için.
Yani yetişirim herhalde.
Tamam. Yani aslında bu konulara diğer Daha önceki bölümlerde de değinmiştik ama burada biraz daha derinleştirmiş olduk. O yüzden hızlıca geçeceğim çünkü bütün iklimcinin de bir kısa cebimizde ne kalsını var. Onu da aktarmak istiyorum. Şimdi burada neleri konuştuk? Aslında hani kentlerde bir nüfus yoğunlaşması var. Hani 2008 yılında dedi hocam, kent nüfusu kırsalda yaşayan insanların sayısından daha fazlaya geçmiş durumda. Ve bu giderek artan bir yoğunlukta, yani bunun yönü bu yöne doğru, kentlere doğru geliyoruz. Üstüne üstlük bir de yani bu ülkelerin içerisinde, kendi ülkemiz içinde böyle bir şey var, göç var. Bir de hani iklim mültecilerinden bahsettik. Başka ülkelerden iklim nedeniyle ya da başka sebeplerle ülkelerinden kalkıp gelenler var. Sadece bizim ülkemizde değil, başka birçok ülke, ama bizim ülkemizde çok fazla var gerçekten. Dolayısıyla bir yoğunlaşma söz konusu. Bu durum tabii bir yandan tüketim anlamı, tüketim süreçlerini ciddi anlamda tetikliyor. Ve yaklaşık enerji, işte doğal yaşam üzerindeki baskı, gıda vesaire, bu konulardaki bütün ayak izimiz şehirler üzerinden gittikçe büyüyor, artıyor. Karbon emisyonu artıyor. Hani baktığımız zaman dedik, bütün dünyanın %2'si gibi bir yüzde ölçümünde sıkışmış bütün bu insanlar olabilir. Ama %75'ini kullanıyoruz. Yani etkimiz çok yüksek. Sıkışmış ya da işte bir arada olduğumuz için etkilerimiz de daha yüksek oluyor. Bir onun altını çizelim. Doğayla olan bağlantısını kurduk. Bu kısım önemli. Özellikle Bahtiyar'ın bahsettiği kısım. Çünkü daha önceki 3 bölümde de gene tabii ki doğa, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar, bunları bahsettik ama hep insan perspektifinden bahsettik. Yani kullanım meselesinden bahsettik. Bizim kaynağımız, kaynak olarak gördüğümüz, ama doğa odağından çok da bahsetmemiştik. Bahtiyar çok güzel bir şey söyledi. Biyolojik çeşitliliği yok eden 5 tane ana sebep var bütün dünyada. İklim değişikliği bunlardan bir tanesi. Diğer 4'ü ile biz doğanın kendini onarma gücünü azaltıyoruz aslında. Yani iklim değişikliğini de biz yaptık, ama diğer 4'ü bunlar neydi? Yaşam alanlarının daralması, yani şehir kentleşme de bunlardan bir tanesi, tarım alanlarına çevrilmesi de bunlardan bir tanesi, yol yapılması, baraj yapılması vesaire, bunlar da bir tanesi. Yaşam alanlarının daralması bir, ikincisi kirlilik, çok yoğun bir şekilde kirletiyoruz doğal ortamları. Üçüncüsü aşırı toplama, yani işte balıkçılık, bitki vesaire, ormancılık gibi ve iklim değişikliği. Bir de yabancı İstilacı. Türler var, istilacı türler var. Yani iklim değişikliğinin de sonucunda oldu bunlar. Dolayısıyla bu bir yandan hem şehirdeki insanlar için, hem doğada yaşayan canlılar için aslında hem iklimin mağduru, hem de bunun sonucunda iklim değişikliğinin sebebi oluyor. Böyle bir örüntü var bu iklim meselesinin içerisinde ve şehirlerde bunu çok yoğun bir şekilde gözleyebiliyoruz. Ve şehirlerde kaybedecek bayağı da bir şeyimiz var aslında. Çok fazla yatırım yapmış durumdayız. İşte yollar, binalar, şunlar bunlar, toplu bir şekilde bulunduğumuz yerler. Yani kaybedecek çok fazla şeyimiz var. Bütün bunun içerisinde Nurhan Hocam çok güzel bir şey söyledi. Aslında biz iklim krizine ya da bütün bu örüntüler dediğimiz meseleye, yani bu tükenme döngüsüne eşitsizlik meselesiyle geldik dedi. Yani kadın erkek eşitsizliği ya da işte toplumu oluşturan başka alt grupların eşitsizliğinden çok daha önce aslında dünyada diğer canlılarla insanlar arasındaki bir eşitsizlik. Yani dünya bizim emrimize verilmiş bir kaynaklar kümesi, diğer canlılar var, bir de biz varız. Yani oradaki eşitsizlik. Dolayısıyla bu eşitsizliği aslında geriye doğru buralardan yıkarak gidermemiz gerekiyor ya değindik. Peki bütün bunları nasıl yapacağız? Yani bir yandan bir de şeye değindik, merkezi yönetim, tek sesli merkezi yönetimden çok sesli yerel yönetime geçilmesi gerektiğini, ki birçok da umutlu çalışma var yerelde. İşte Trump kabul etmiyor ama Pittsburgh belediye başkanı çok hevesli. Yani yerelde aslında sorunla da tamamen yüz yüze olan insanların çözümün bir parçası olduğunu gördüğümüz pek çok da umutlu çalışma var. Dolayısıyla bu aslında dedik bir planlama meselesi, bir tasarım meselesi. Yani tasarımın kelimesinin biraz altını çizmek istiyorum. Neden? Çünkü tasarım içinde hem bilimi barındıran hem de sanatı barındıran bir disiplin. Doğru şekilde, doğaya uyumlu şekilde planladığımız zaman, oradan ilham alarak planladığımız zaman yaptığımız şeylerin sonuçları da estetik oluyor, sanatsal oluyor. Hayatımızı zenginleştiren bir taraf oluyor. Yani biz iklim değişikliğine çok güzel çözümler bulabiliriz. Harika böyle. Ama etrafımızda hiç, yani buz gibi soğuk, donuk bir dünyada yaşıyor olabiliriz. Bunu kimse istemez herhalde. Yani aynı anda bunun da olması gerekiyor. O yüzden tasarımın da altını çizmek istedim. Şimdi bir önceki, yani bu dördüncü sezon finali, evet, olan iklimce sohbetlere kadar bugün burada da dahil olmak üzere neleri konuştuk? Cebimizde nelerle gidebiliriz? Böyle bir ufak bir listem var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Fakat bir soru sormak istiyorum. Başından beri her birine gelen ya da en az üçüne gelen kim var? Kimler var? Hmm, bayağı iyi.
Evet ya.
Yani çok iyi çünkü... biz aslında başlangıçta bu dört toplantıyı arka arkaya planlamıştık. Yani arka arkaya günler olarak. Ama araya daha sonra işte herkesin programı çok yoğun. Araya haftalar girdi. Böyle oldu program. Ama buna rağmen böyle bir izleyici gerçekten çok iyi oldu. Çünkü bu da bir okul gibi aslında. Yani eğitim diyoruz ya, yani böyle bir okul gibi. Biz şimdi bu şeyleri, konuları planladık ve hepsini bugün itibariyle tamamladığımız için son değil, sezon finali. Böyle bir ufak bir şeyimiz var, listem var. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her bölümde anlatılan, biz doğal kaynaklar açısından toprak, su zannedildiği kadar zengin bir ülke değiliz. İşte toprakları şöyle bereketli Anadolu, böyle bir şey yok. Organik madde açısından en fakir ülkelerden bir tanesiyiz. Sular açısından işte dereler suları, iç suları şu kadar, 8000 kilometre 3 denizle kaplı Türkiye. Su açısından, kullanılabilir su açısından çok fakir bir ülkeyiz ve gittikçe fakirleşiyoruz. Su krizi yaşıyoruz şu anda biz. Bir kere bunun bir farkına varmamız gerekiyor. İklim afeti anlamında riskimiz gittikçe artıyor. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani hani mesela deprem vesaire de böyle bir teyakkuza geçiliyor ya. Yani iklim çok sinsi sinsi giden ama bazen de ekstrem koşullarda böyle kendini gösteren, işte dolular yağıyor, şunlar oluyor. Fakat araştırmalar gösteriyor ki her yıl gittikçe artıyor bu. Akut şoklar ve mevsim normallerinin değişmesi bizi, riskimiz artıyor. Yanlış uygulamalar yapıyoruz. İmar affı gibi. Ondan sonra ve yaptığımız planları uygulamıyoruz. Gerçi uygulananlar varmış, içime su serptiniz. Ama mesela su eylem planı var. Hani daha büyük ölçekte, ki bu şeyi doğruluyor. Merkezi yönetimin şeyini doğruluyor, ataletini. Dolayısıyla bunları uygulamıyoruz. Ciddi anlamda bir israf toplumuyuz. Biz ürettiğimiz gıdanın atığını, yani İstanbul'da günde 20 bin ton, yanlış duymadınız, 20 bin ton gıda nasıl bir şey yapar, hayalinizi biraz çalıştırın. 20 bin ton gıdayı çöpe atan bir ülkeyiz biz. Yani ekmek kutsaldır, israf yasaktır falan, bunları hiçbir şekilde bağdaşmayan bir davranış biçimimiz var. Dünyada üçüncü sıradayız. Size ikinci oturumdan haber veriyorum şu anda. Dünyada üçüncü sırada gıda atığı üreten bir ülkeyiz. Tarımda vahşi sulama yapıyoruz. Şakır şakır suları harcıyoruz. Suların %75'ini hocam da söyledi, tarım kullanıyor. Şehirlere gelen suyun %25'ini en az yollarda döküyoruz. Yani aktarım hatlarında harcıyoruz. Ve harcadığımız bu kadar suyu üzerine mesela İstanbul'a başka havzalardan sular taşıyoruz. Yani çok ciddi anlamda bir israf toplumuyuz.